New York'tan hepinize esenler arkadaşlar. Ben Tuğrul Şengül. Bugün yanımda yine bildiğiniz üzere eski podcastlerden tanıdığımız, artık onunla bir rutine oturttuk bunu. Bir isim bulmamız lazım bu programa. Bana en güzel ismi yazan arkadaşıma buradan $5 atacağım. Western Union'dan. Kesenin ağzını açtım. Evet arkadaşlar, bugün yanımda Acun Medya'nın gururu. Dünya çapında kurgu dendiği zaman akla gelen ilk isim. Garip kuraba dostu, maratoncu, cami sahibi, cami yaptırmış, mescit yaptırmış, okul yaptırmış, yüce bir insan, büyük insan, Alperen Sarışan, bugün yine benimle. Alperen, nasılsın, iyi misin?
İyiyim kardeşim, sağ ol, sen nasılsın?
Şükür, buna da şükür. Ölmedik, sürünüyoruz. Yıkılmadım, ayaktayım.
Her gün daha ileri gidiyoruz. Daha geri mi gidiyoruz artık, bilmiyorum.
Yani bence her gün geriye gidiyoruz ama... Ben yani... Her gün geriye gitmemizin sebepleri arasında ben büyümemizi görüyorum Alperen.
Yani o da var ama şimdi yeni yıl da geliyor aslında, doğru söylüyorsun. Ocak'ta bak doğum günüm var. Senden kesenin ağzını açmanı bekliyorum.
Kesenin ağzını bir $7.5 açabilirim.
Yani bakalım. Yani bence dediğin gibi ama hayatta ilerlemek de bazen güzel olabiliyor aslında. Bilmiyorum şimdi. Sen... Yani gelecekte ne olacak, o yüzden... Belli de olmuyor.
Sen bana bir adres at da sana bir doğum günü sürprizi yapayım.
Kanka ayarlayalım onu, sana Dominik adresini yollayayım.
Sen bana bir Dominik adresi at. Evet arkadaşlar, büyüyoruz. Yani ben 22 yaşındayım, bilmeyenler varsa, beni dinleyen, hala dinleyen ve bilmeyen varsa, ben 22 yaşındayım. Ve artık yaşlandığımı hissediyorum açıkçası. Yani özellikle de son bir iş yerinde çalıştığım süre zarfında Oğuzhan diyorum ya. Alperen, sana niye Oğuzhan dedim ben ya? Oğuzhan ne? Kim var ki hayatında şimdi? Niye Oğuzhan dedim?
Önceden vardı da şimdi ben hatırlamıyorum ya.
Oğuzhan vardı. Hep aslında hayatımızda Oğuzhanlar vardı yani. Yani ne alaka, anladın mı şu an? Alperen, en son çalıştığım barda mesela böyle kızlar falan geliyor yanıma, tamam mı? Yakın davranıyorlar. Ama ben böyle şey yapıyorum, eskiden gelme, geçmişten gelme bir olay var. Yani eskiden de böyle gelirlerdi, ederlerdi. Bir yaş muhabbeti başladığı zaman, aa sen daha küçüksün deyip ilgileri dağılırdı, anladın mı? Yani hani 20-21 yaşın, şimdi 22 oldum ve açıkçası etrafımda da ya bayağı bir insan, mesela şu an bir yer, o bardayken mesela bunun farkına varamamıştım. Bizle çocuk olduğumuzu hatırlatan güzel günler var. Bunlar ne günleri? Bak nasıl bağlıyorum. Köprüleri kes. Otoyolları, köprüleri kes. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Bize çocukluğumuzu hatırlatan güzel günler, bayramlar var. Bugün en 22'si, 25'i bilindiği üzere Christmas, yani Noel günü. Ve ben bu Noel'in... Latin Amerika'da veya işte Karayip Adaları'nda nasıl kutlandığı ile ilgili Alperen'le birazcık konuşmak istedim. Bunu konuşmamın sebebi şu. Biz her ne kadar Christmas'ı kutlamadığımızı düşünsek de bizim yılbaşı adı altında yaptığımız her şey bir nevi Christmas kutlaması. Ve ben Christmas kutlamalarının %1 milyon arkasındayım. Babacım, kural yok. Dini bir adet, örf, mörf bir şey yok. İşin içine karışmış yaşlı yaşlı teyzeler yok. Babacığım, mükemmel bir olay ya. Kendince kutluyorsun. Bak hiç sen ne düşünüyorsun? Peki senin Christmas'tan anlayışın ne? Benim anlayışım ne? Hani sen Dominik'te gördün Christmas'ı ilk defa. Ben Amerika'da gördüm. Sence senin gördüğün Christmas ne? Onu bana birazcık anlat. Ve sonra bakalım nereye gidecek konu.
Bence şöyle, şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Buradaki insanlar çok mutlu. Hani şeyden dolayı, yani Christmas geldiği zaman böyle insanlarda mutluluk var. Burada sokaklarda genelde böyle işte seyyar satıcılar oluyor. İşte domuz satıyorlar mesela, bedava domuz veriyorlar. İşte ekmek arası domuz gibi şeyler yapıyorlar. Bu da garip. Yani Christmas geldiği zaman her taraf böyle değişiyor. İnsanlar neşeleniyor. Buraları süslediler falan, bayağı böyle bir ağaçlar falan diktiler. Ya o yüzden bence Christmas'ı burada geçirmek çok ayrı bir olay. Çünkü hani her gün bir etkinlik var, işte mesela Christmas partileri de olacak ama genelde buradaki insanlar Christmas'ı ailelerle geçirmeyi önemsiyorlar. Çünkü mesela şimdi benim de kız arkadaşım var ve normalde beraber geçecektik Christmas'ı ama ailesiyle beraber geçirmek zorunda olduğu için buluşamayacağız. Çünkü buradaki herkes yerden ailesinin yanında. Çünkü işte bütün aile bir evde toplanıyor yemekler vesaire derken. Yani benim çok hoşuma gidiyor bence Christmas muhabbeti bence yani bayağı güzel.
Evet ben 2-3 tane bu konuda konuştum. 2-3 farklı podcast'te. Dinlemeyenler için, benim ilk defa bu podcast'ten dinleyenler için şunu söyleyeyim. Christmas günü arkadaşlar bilindiği üzere Hazreti İsa'nın işte Katolik inancına göre doğum günü 25 Aralık. Ve bu günü kutlarken insanlar eskiden özellikle dini ritüelleri yapıyorlarmış. Yani tabii ki de her dinin kendince bir ritüeli var ama yeni nesille bu birazcık İşte tatil oluyor. İnsanlar işlerinden bir 3-5 gün, bir hafta izinli oluyorlar. Okullar falan kapanıyor bu arada arkadaşlar. Aileleriyle mesela üniversitedelerse evlerine geliyorlar, çalışıyorlarsa mesela New York'ta vesaire civarında çalışıyor. Mesela aslen Upstate New York'tu mesela işte Albany, Rochester falan ne bileyim Buffalo falan buralarda oturuyorsalar New York'tan kalkıp Buffalo'ya gidiyorlar aileleriyle 2 gün falan vakit geçiriyorlar. Yani açıkçası bizdeki Kurban Bayramı'ndan farkı kurban kesilmiyor. Herkes birbirine hediye alıyor ve ya ağaç falan var. Yani açıkçası ben 2 yıldır Christmas 3. Christmas'ım mı benim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki. Harbi 3 tane Christmas geçirdik. İşte 2017 yılının Christmas'ını geçirdim. 2018 yılının Christmas'ını geçirdim. Ve 2019 yılının Christmas'ındayım. Ve açıkçası arkadaşlar ben dini hiçbir şey görmedim. Hani dini yapılar da var. Dini şeyler de yapılıyor. Ama genel olarak Christmas günü hani böyle bir aile günüymüş gibi kutlanıyor. Ve
dükkanlar kapalı.
Ve açıkçası senin bir öküzlük yapıp manitayı yanına çağırmanı bir saygısızlık olarak kabul ediyor. Kınıyorum seni.
Ama şimdi şöyle orada aslında hani beraber buluşalım dedik sonra annesi beni çağırdı. Dedi ki hani gel Christmas yemeğimiz dahil
ol. Sen niye gitmiyorsun?
Ya gidemiyorum çünkü şimdi onun evi başkentten benim yani benim aslında başkente uzaklığım benim bulunduğum yer Laroma'dan bir saat. Bir de oradan onun hometown'una gitmem. Bir saat daha yani 2-3 saatlik bir yol o yüzden 2 otobüs falan değiştirmem lazım. O yüzden gidemiyorum çünkü iş var burada devam ediyor bir yandan. O yüzden Christmas'ta gidemiyorum ama beni davet ettiler yani Türk olmama rağmen.
İzin vermiyorlar mı Christmas'ta? Christmas günü izin.
Şöyle bizim 4 gün iznimiz var ama yani o 4 gün izinde işte şey olmuyor. Yani oraya gitsem bitecek yani izin hiç bana kalmayacak dinlenemeyeceğim işten başımı kaldırıp. Öyle bir şey var yani yol çekeceğim yani.
Duy duy manita duy bunları duy.
İspanyolca konuşmuyoruz Türkçe.
Evet. Bu örnekte de gördüğü gibi yani Türk olman bir şey ifade etmiyor. Bir de arkadaşlar Christmas yemeklerinde ve Thanksgiving'de de bu var. Amerika'da için Thanksgiving, kalanın için dünyada Christmas. Sevgililerin aileleriyle tanıştığı gün. Mesela senin bir erkek arkadaşın var veya kız arkadaşın var. Christmas günü yemekte tanıştırıyorsun ailenle ve ailesi de hiç de öyle itin götüne sokmuyor seni.
Evet.
Mesela bu itin götüne sokma yani yani kızının oğlunun ilişki yaşadığı insanı itin götüne sokmak tamamıyla bir yani böyle Doğu medeniyetine ait bir şey. Yani bu Doğu Avrupa, Orta Doğu, Yakın Doğu, Orta Asya ve Güney Asya'ya hakim bir şey. Mesela bu uzak Doğu Asya'da bu yok mesela. Mesela Uzak Doğu Asya'da bu yok veya işte şeyde de bu yok. Yani Batı Avrupa'da da bu yok. Orta ve Batı Avrupa'da. Ama gel gelelim ki burada bir Ukraynalı olsun. Bir işte ne bileyim lafı geçti Mısırlı olsun. Bir olay Hindistanlı. Baba bu Hindu, baba bu insanların aileleriyle buluştuğunuz zaman yani bir kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız varsa o milliyetten baba itin götüne sokuyorlar. Yani itin götüne sokmaya çalışıyorlar seni. Çünkü bu adamlar kendi kafalarında bir stereotype yapmışlar. Yani bu da demek oluyor ki ya benim çocuğum sadece doktorla evlenir falan. Ya tamam belki Hindistan'da doktorla evlenir ama Hindistan'ın doktoru da kardeşim Türkiye'nin öğretmeni.
Evet.
Yani sen şimdi öğretmen diye de yani karşısındakini küçümsemeye çalışmayacaksın.
Evet o konuda öyle ama bizim insanlarımız yani bu konularda farklı. Çünkü ben mesela yani kız arkadaşımın annesiyle de tanıştım daha önce. O basıyla tanışmadım ama annesiyle tanıştım mesela. Normal bir günde yani hiç böyle özel bir gün değil. Kadın bana normal yemek yaptı. Hiç Dominik yemeği yedi mi dedim mesela. Hemen yemek yaptı vesaire. Bir de kadın biraz bilgili yani Türkiye'yi de biliyor. Diyor işte Ermeni sorunları hakkında falan filan konuşuyor. Ben de şaşırmıştım açıkçası o konuda mesela. Buradaki insanların da hani bazıları biliyor en azından böyle şeyleri.
İspanyolca nasıl konuşuyorsun? Yani İspanyolcanı nasıl geliştirdin? Peki bu konuda bir akıl verecek olur musun bana ve kalan insanlara şimdi? Yo necesito hablo español, amigo.
Bueno. Te ayudaré con español, no pasa nada.
Nasıl konuştum ama nasıl? Hakkımı...
Sen de iyisin bak, sen de var.
Hakkımı ver. Yo necesito hablo español, mi amigo. Necesito.
Hayda.
Please. Por favor.
Ya, İspanyolca aslında çok şey konuşuyorlar. Gerçekten Dominikler kötü İspanyolca konuşuyor ama ben şimdi İspanyolca burada öğrendiğim için biraz daha alıştım onların konuşma şekline. Ya ben yine şöyle öğrendim burada, işte sevgilimle beraber öğrendim daha çok ama ben hani kendim gidip gramer çalışıyordum. Sonrasında işte kelime öğrenmek için kız arkadaşım falan öğretiyordu. Neredeyse 1,5 sene oldu, 2 sene oldu yani Dominik'te. Ya 2 sene daha önce işte hemen hemen konuşmaya başladım ama tabii hala yani birçok konu var anlamadım mesela bazen bir giriyor abi. Hiçbir şey anlamıyorum oradan, sadece hissediyorum ve çıkıyorum muhabbetten yani o kadar.
Peki şey oluyor mu sende? Ben ne zaman başka bir dil konuşmaya çalışsam dilim çok çabuk İngilizceye dönüyor.
Aa evet, arada çok İngilizce kelime kaçıyor benden de.
Yani senin de dilin İngilizceye dönüyor mu? Mesela böyle konuşuyorsun. Ya habla habla habla falan, ondan sonra ya you know falan diyor musun?
Ya onu diyorum. Başka bir mevzu, bir de şey, İspanyolca R'leri çok bastırıyorsun biliyorsun. İşte ben bazen konuşurken şöyle hablar falan oluyor. Bazen böyle konuşurken hablar mesela, hani işte İngilizce şeyine kayıyor R'leri söylemem falan. Yani değişik oluyor. Bir de arada kelimeler giriyor. Ondan sonra bazen dedim you know diyorum. Ondan sonra işte sabreskeye dönüyorum falan böyle. Karman çorman oluyor ama ayarlamaya çalışıyorum yani hemen hemen.
Peki sence İspanyolca öğrenmek isteyen birisi Türkiye'de sence ne yapmalı? Nasıl İspanyolca öğrenebilir?
Bence öncelikle kelime çalışmakla başlamalı. Çünkü İspanyolca'da kelimeler gerçekten çok zor. Yani bir kelimenin neredeyse 10 tane farklı söyleniş şekli var ve hepsinin anlamı başka. O yüzden gramerden önce bence ilk önemli olan kelime. Bir de böyle mesela Duolingo'dan ben çok çalışmıştım zamanla. Duolingo uygulaması gerçekten çok öğretiyor. Hem de kelime öğretiyor. Hem de gramerde kapıyorsun az çok.
Ben de oradan bence, öğrendim. Öğrendiğim yani o şeyleri oradan öğrendim.
Kesinlikle o şekilde çalışmak çok mantıklı ve biraz hani kitap mutlap varsa İngilizce'den internetten çok bulabiliyorsunuz, o yüzden hemen akabiliyor yani.
Arkadaşlar size bir örnek vereyim, hemen İspanyolca öğrenmek istiyorsanız önce bir 2 sezon La Casa de Papel izleyeceksiniz. 2 sezon vallahi. La Casa de Papel izledikten sonra 3 kulfu bir elham okuyacaksınız, bir El Clasico izleyeceksiniz.
Bir de onun üstüne Narcos yaparsanız yani.
Sonra İspanyol Dil Enstitüsü'nden Fahri Doktor unvanınız evinize kargolanıyor arkadaşlar.
Kesinlikle. İkinci gün böyle puto madre coño maldito falan demeye başlıyorsun.
Sen bayağı kaplıysın ya İsmail'ci.
Ya ben bir de seviyorum. Hoşuma gidiyor burada insanların konuşma şekli. Bir de şimdi burada Türklerle beraberiz ama çok fazla insan bilmiyor. İşte İspanyolca böyle konuştuğum zaman hemen şey oluyor. Aa sen çok iyi konuşuyorsun falan filan dönüyor. O yüzden yani bir yandan da iyi oluyor çünkü insanlar şaşırıyor vesaire.
Yani diyorsun ki internet üzerinden çalışsınlar, araştırsınlar ve bir şekilde yollarını bulmaya çalışsınlar. Arkadaşlar yani İspanyolca ile ilgili size söyleyeceğim şey şu ki, ben 12. sınıftaydım ve İspanyolcanın bu kadar dünya üzerinde konuşulduğunu bilmeme rağmen hani o bana dank etmemişti, anladın mı Alper? Hani böyle bir an vardır ya, bazı şeyler sana dank eder.
Evet.
Yani şey olur mesela, geliyor. Suyun 100 derecede kaynadığını küçük çocuklar bile bilir.
Evet.
Ama mesela bir yerde bir şekilde bir sıcaklık üzerinden bir kendi kafanla bir şey kurgularsın ve oraya suyun 100 derecede kaynadığını oturttuğun anda dersin ki ulan vay be, su da 100 derecede kaynıyormuş dersin. Ya sen
evet,
belki
yani o anı işitmiş oluyor.
Anladın mı? Hani öyle bir o an kafana dank ediyor. Yani o an diyorsun ki ulan yani sana belki bunu 8 yaşında öğrettiler ama sen öğrenmen 28 yaşında oluyor.
Aynen öyle.
Öğrenmekle dank etmesi yani tam olarak akla girmesi iki farklı şey. Yani bu İspanyolcanın bu kadar dünya genelinde konuşulduğuyla ilgili kafama dank edince, çünkü benim çocukluk hayalimdi İspanyolca konuşmak. İngilizceden nefret ettiğim için. Ulan nereden nereye be? Vallahi
evet.
İki kelime yani İngilizceyi de... yan yana getiremeyecek insanlar ne hallere geldik hal falan.
Yani orası öyle, bir de şöyle bir şey var. Şimdi büyürken biz hep bize şey dedi, hani İngilizce öğrenin, dünya dili falan filan, böyle hep bir baskı, hep bir zorlama. Ama şimdi ben buraya gelince bana ilk başta dediler ki işte İngilizce konuşan çok insan var vesaire. Bir geldim abi buraya. Hiç kimse yok böyle. Kimse İngilizce anlamıyor. Hello diyorsun, olaya dönüyor hemen o falan böyle.
Hola, hola yani, como esta?
Yani hemen ona dönüyor. O yüzden biraz hani öğrenmek zorunda hissettim kendimi. Biraz dil öğrenmeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor buradaki insanlarla kendi dilinde konuşmak. Bir, işte dediğim gibi şaşırıyorlar vesaire. Ama hani başka dilinde böyle konuşabildiğini görmek benim de yani zihnimi açmıştı açıkçası burada.
Ya öyle bir yani o zihin açıklığı var. Ya ben 12. sınıftayken dediler ki bak İspanyolca şöyle böyle, Türkiye'de İspanyolca bir yerde var biliyor musun? Sadece bir üniversitede var İspanyolca bölümü.
Bilmiyorum.
Bir İstanbul Üniversitesi'nde var diye biliyorum ben. Başka bir yerde yok doğru düzgün. Ve
yani o kadar Almanca varken niye İspanyolca yok onu anlamış değilim.
Ya işte bizimkilerin matahlığı.
Evet yani.
Ya Almanca var da mesela Almanca okutuyorlar. Doçenti falan yok mesela Almancanın. Mesela bu dil bölümlerinin doçentleri, yardımcı doçentleri falan yok çok.
Aynen.
Genelde öğretim görevlileriyle bu işi döndürüyorlar. Çünkü adamlar ya abi dil bilmek dünyanın en büyük lüksüdür. Bir dil bilirsen
kesinlikle
hiçbir şey yapmazsın. Oturursun, dil bildiğinle ilgili insanlara anlatır durursun. Konuşabilmek yani communication çok büyük bir yetenektir. Bunun hakkını yemeyin arkadaşlar. Yani communication'a gerekli önemi verin. İletişim çok önemlidir. Yani adamlar diyor ki ben bu dili biliyorum kardeşim. Ben bu dili okumuşum. Ben niye doktorasını yapayım falan diyor. Bu sefer de yeterince insan yetişmiyor bizim memlekette. Yani Rusça fakülteleri falan var. Yani polis yetiştiriyor resmen ya. Trafik polisi yetiştiriyor. Sanarsın Rus dili... Edebiyatı değil de trafik polisi yetiştiriyor.
Ya evet, herkes o bölümlerde.
Ya oradan mezun olup polis oluyor herkes. Sorun o yani demek istedim. Ve Rusça'da konuşamıyorlar 4-5 yıllardan. Neyse. Ya o zaman bana dediler İspanyolca bak böyle böyle para da eder falan. Neyse tabii biz takmadık bir tarafımıza. Öyle kaldı o iş. Sonra Amerika'ya geldik falan da. Yani önemli bir dil İspanyolca ve öğrenilmesi gereken de bir dil. Tarihi olan, kültürü olan da bir dil. Yani tabii Alperen'in konuştuğu yerlerde değil tabii ki de yani. Nasıl bugün...
Evet daha çok şeylerde.
Nasıl Avrupa bugün yani şimdi bölgecilik yapmayayım ama Kastamonu'nun dağlarında nasıl Türkçe konuşulmuyorsa yani. Dominik'in çölünde de yani adasında da İspanyolca konuşulmuyor ama yani İspanya büyük bir medeniyet, büyük bir geçmiş, büyük bir tarih. Ve önemli de bir olay bu dil olayı. Bir diğer yandan Alper abi ben sana şey sormak istiyorum. Şimdi sen okul okumadık. Yani senle ben de doğru düzgün üniversite okumadık.
Evet.
Saldık yani o eğitimi biraz.
Evet.
Sence şu anda mesela senle ben de yine 22 yaşındaki bir bireye göre hayatımızda çok daha fazla şey var.
Evet.
Kendi kendimizi çeviriyoruz. Kendimize ait evimiz var, barkımız var. Kendimize ait kazandığımız bir para var. Ona göre hesabımız var ki tabii senin benden daha çok paran var. Yani arkadaşlar lütfen Alper'e de şey yapmayın. Yani Alperen Dominik'te diye çocuğa acımayın. Çocuk benden daha iyi yaşıyor. Ve sence 18 yaşındaki Alperen'e dönseydin şu an ne aklını verirdin? Ne derdin ona?
Ya ona diyeceğim şey böyle kesinlikle yani teknoloji üstünde her şeyi odaklanmamı söylerdim. Şu an açıklayamadım da böyle yani. Yani ne bileyim işte böyle teknolojiyle ilgili her şeyi yapıp bakmak isterdim. Çünkü önceden hep böyle işte farklı şeylerle uğraşıyorduk ve hani gelecek kesinlikle şeyde yani teknoloji de böyle. O yüzden ne bileyim böyle yazma bile olsun mesela o şeyleri öğrenmek isterdim ama onun haricinde kesinlikle yani başka dilleri öğrenmeyi de kendime söylerdim herhalde. Çünkü ben hep İngilizce üstüne senle de yani hep İngilizce üstüne çalıştık. Diğer şeylerden pek maruz kaldık gibi. Şimdi ben 22 yaşına geldim daha yeni İspanyolca konuşmaya başladım. Oysa ki İngilizceden sonra hemen böyle yapıştırabilirdim. Çünkü aklımda da vardı. Ama dönsem kesinlikle kendime herhalde ilk önce İspanyolcaya başlamamı söylerdim. İngilizceyi biraz bırakıp şöyle bir ara verip biraz daha böyle Latin Amerika ülkelerine baklamamı söylerdim herhalde.
Peki senin okula başlamaman direkt olarak işte iş hayatına girmen sana artısı eksisi ne kazandırdı? Bunun hakkında yani ne konuşabilirsin bana? Diyebilir misin yani artıları şu şu şu şu eksisi de ya yaşı gençliğimizi yaşayamıyoruz falan gibi yani ne yani sana iş hayatının kattığı artılar ne iş hayatının kattığı eksiler ne? Şu anda mutlu yani olmak istediğin bir noktada mısın?
Şöyle şimdi okul okumadım yani üniversiteyi bitirmedim zaten. Ama bence üniversite şu anda üniversitede okuyan birçok insanla benim daha çok tecrübem vardı. En azından hani video işlerinde televizyonculuk bölümü okuyan insanlardan daha fazla bilgim olduğunu eminim. O yüzden okulum bana hani gitseydim eğer okulu bitirseydim bir artısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten ben her şeyi işin içinde öğrendim. Yani montajı da cümleyi de öğrendim. İşte diğer işleri yapmayı da burada öğrendim. O yüzden bence iş hayatına atılmak dedik. Yani ben liseden sonra dedik iş hayatına atıldım. İlk başta mutlu değildim çünkü dedim ki herkes üniversiteye gidiyor, işte hayatını yaşıyor, işte kızlarla vesaire bilmem ne derken ben orada çalışıyordum, para kazanmaya çalışıyordum. Öyle bir durum var. Ama gel gör ki bu durum beni Acun Medya'ya, Domine'ye kadar getirdi. Ve şimdi baktığım zaman diyorum ki yani iyi ki atılmış yani. Çünkü şu an okulda olsaydım 4 sene boşa harcayacaktım yani en azından benim kendi görüşüm. Ve hiçbir tecrübem olmayacaktı çünkü şu an televizyonculuktan çıkan arkadaşlar buraya geliyor, Acun Medya'da işe başlıyor ve hiçbir şey bilmiyorlar. Yani ben okula gitmeden onlardan daha çok şey bilip onlara iş öğretiyorum da öyle bir şey var. O yüzden bence artısı çok büyük ya benim için en azından.
Yani yaşıtlarına iş öğretiyorsun.
Evet çünkü yani ben işin içindeyim 2 senedir 3 senedir biliyorum bu yani bütün olayı. Onlar daha yeni çıkmış hiçbir şey bilmiyor abi. Okuldan öğrendiği bilgilerle geliyor buraya. Diyor ki ya şunu şöyle yapacağız ya burada öyle bir şey yok. Acun Medya'nın kendi kuralları var şeyde montajda. Hani işte şunu yapamazsın derler sonra yapamıyorsun mesela ama okulda onu öğretiyorlar sana. Öyle bir şey var.
Peki okuldan gelenlere karşı yani okulun kattığı hiç mi artı bir şey yok sence? Yani okuldan gelenler hani sen mesela kendini sıfırdan mesela başladığını söylüyorsun. Onlar mesela sence bu yola buçuktan mı başlıyorlar, birden mi başlıyorlar? Hani yaptığın metaforu anladın değil mi? Hani sen sıfır noktasındasın onlar senden birazcık ileride mi başlıyorlar sence?
Ya aslında bir tık ileride başlıyorlar çünkü teknik yapı olarak çok iyiler. Yani tekniği biliyor adam ama şey yok hani hep bilgi üstünde biliyor. Sadece işte şeye dökmemiş, akışa dökmemiş yani bir çekim bir şey yapmamış ama teknik bilgisi olduğu için hani bir yarım önde başlıyor ama yine de hemen aynı yerdeyiz gibi yani. Sadece dediğim gibi teknik bilgisinde benden fazla olması o mesela sallıyorum işte AB dediğim zaman anlayabiliyorsun. Çünkü işi biliyor hani sallıyor yönetmenlik de biliyor. Montajı da çat pat biliyor. Ama ben sadece montajı bilirim. Şimdi yönetmenlik şeyine geldiğim zaman bilemem mesela. Öyle bir şey de var.
Peki hayalin yani geleceğe dair kendinde çizdiğin plan ne?
Ya ben aslında bunu Latin Amerika ülkelerini çok sevdiğim için hani buradaki Acun Medya'daki iş bitse bile veya işte farklı bir şey olsa bile ben burada kalmayı veya başka bir Meksika ülkesine gitmeyi, Meksika'ya gitmeyi vesaire düşünüyorum. Burada bir iş bulup buradaki ülkelerden işte çalışma şey alıp yaşama izni alıp burada kalmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü burayı çok seviyorum. Yani Latin Amerika bambaşka bir dünya. Farklı çok çok farklı şeyler var. Çok neşeli bir yer. O yüzden şu anki gelecek için gördüğüm şey eğer Acun Bey'de yoksa, yani Acun Bey'de yoksaydım kesinlikle bir ülkede bu Latin Amerika ülkelerinden birinde yaşamak ve çalışmak.
Yani açıkçası beni de kıskandırıyorsun. Yani ben Amerika'dan nefret ederken sen Amerika'nın bir başka ucu hakkında bu kadar güzel konuşman beni üzüyor. Yani,
ben sana teklifi yaptım gel yani istediğin bakarız sana bana, Acun Medya olarak.
Bana Acun Medya bir iş vereceğini garantisini versin ben bugün atlayayım geleyim uçağa kardeşim yani.
Hemen gel kankacığım seni reporter yaparız İngilizce haline güzel çatır çatır. Her Telemundo programı için.
Telemundo'ya lazım mı İngilizcesi?
Hatta şu anda şey bakıyorlar, işte bizim şirketten Miami'ye casting için adam gönderiyorlar. İşte İngilizce bilen, Amerika vizesi olan adamları mesela Miami'ye gönderiyorlar. Miami'deki ofiste çalışıyorlar, Acun Medya'nın Miami ofisinde.
Baba söylesene, hani biz varız ya söylesene ama Türkiye'den de Tuğrul vardı canavar gibi de, benim arkadaşım da. Yolla yani podcast'ini.
Bizde çalışanlar geldi, Amerika vizesi varsa ki hemen böyle Miami ofisinin işte casting'i, Telemundo'nun programları için falan filan casting'e gönderiyorlar. Öyle bir şey olabilir yani konuşabiliriz.
Kardeşim yani ayıptır söylemesi yani arkadaşlar bakın şu an canlı canlı bir iş bulmaya tanık oluyorsunuz. Genelde de böyle bulunuyor işler yani oğlum bir yolumuzu yap falan diyorsun öyle böyle bir giriyorsun işe.
5000 dolardan başlıyorsun.
Ciddi misin ben Acun Medya'nın var ya alnıma yazdırırım Acun Medya yazdırırım alnıma yani 5 kâna. Neyse arkadaşlar, şey konuyu dağıtmayalım. Şimdi şöyle bir şey var. Benim de birazcık kişisel gelişim modunda konuşmak istedim bu podcast'ı. Çünkü ben de mesela üniversite 2. sınıftayken bırakıp buraya geldiğim zaman işte work and travel'la gelip öğrenci vizesi falan fişman böyle uğraştığımız, uzattığımız günlerde çok kendimi kötü hissediyordum. Özellikle 19-20 yaşındaki halimi hatırlıyorum. Kendimi çok kötü hissediyordum. Hala kendimi kötü hissediyorum. Hala öyle mükemmel hissettiğim bir durum ortada yok ama şöyle bir kötülük hissediyordum. Ben çok şey yaptığımı düşündüm kendimce. Yani hani ben diyordum ki yaşımı yaşamıyorum. 20 yaşındayım veya 21 yaşındayım ama ben 30-35 gibi hissediyorum. Ve bu kişisel bir takıntı da değil ve gerçekten sahip olduğum hayat 30 yaşın hayatı. Yani ne yapıyorum? Çalışıyorum, evimin kirasını ödüyorum, faturalarımı ödüyorum, 3-5 kuruş da kendimce harcıyorum, ediyorum, döndürüyorum kendimi. Bu ya yetişkinlik denen hayat bu. Çalışıp kendini döndürmek. Bunun adına yetişkinlik diyorlar ve ben bunu arkadaşlarım kamplarda geziyorlar. Yani benim öyle arkadaşlarım var şimdi Alperen, otostopçu geçmişimizden. kamp gezen arkadaşlarım var. Evet. Ülke gezen arkadaşlarım var benim mesela. Benim mesela otostopla gezdiğim dönemden beni takip etmiş gezgin tayfa var. Yani hani ben şimdi çok meşhur gezginler var. Mesela Emre diye bir çocuk var. Böyle zayıf bir çocuk, böyle top sakallı. Şimdi okay. YouTube'da falan çok büyük, çok fazla abonesi var. Yani ben o çocuğu tanıdığım zaman çocuk 5000 aboneli falan da. Mücahit Mohoğlu var, fotoğrafçı. İlk defa ben onu Instagram'dan takip ettiğimde 3000 falan takipçisi vardı. Bunların ikisi de şu anda çok fenomen oldular, çok büyüdüler. Yani bakmayın, ben o Interrail organizasyonunun falan içindeydim o zaman. Yani biliyordum, ediyordum o dönemlerde çok insanlarla tanışmıştım.
Aynen, hatırlıyorum.
Ama yani şu an o tayfaya bakıyorum. Yani o tayfanın hayatı da bana artık çekici gelmiyor. Alperen, sen mesela hayatının bu... Ya kötü konuştum şu anda ama şunu söyleyeceğim. Yani unuttuğum bir şey var. Ben yenice bir karar aldım. Dedim ki ben artık öğrenci hayatının vasatlığından kurtulup... genç yetişkinler denir ya. Young adult diye bir tanım vardır ya. Dedim ki ben artık genç bir yetişkin olayım. Yani ben bir yetişkin hayatı yaşayacağım. Ne yapacağım kardeşim? Ben artık... rezil hayat yaşamayacağım. Ne yapacağım? Ben odamı temiz tutacağım. Örneğin. Eşyalarımı organize tutacağım. Şey yapacağım. Kendime güzel bir gideceğim, bir araba alacağım altıma. Yani yeter artık bunlarla ilgili dedim. Sen peki bu sendrom sana geldi mi? Mesela bir yıl önce hayatını kıskandığın öğrencilere şu anda bakıp şey diyor musun? Aa, ezikler diyebiliyor musun? Şu anda kendince bir büyüdüğünün, bir güç eline aldığının farkında mısın sen de?
Ya evet, çünkü şöyle bir şey vardı. Şimdi ilk daha bu işe başlamadan önce Ereğli'deydim. Ve şimdi yani Ereğli'den dışarı baktığın zaman herkesin hayatı mükemmel gözüküyor en azından. Bence öyle. Çünkü Ereğli'de hiç yapacak bir şey yok yani. Gidebileceğiniz bir tane mekan var ve o da yani işte yani hep genç var ama hep tanıdık insanlardı zaten. O zaman insanların hayatları güzel geliyordu zaten. Ama şu anda geldiğim noktaya baktığım zaman ben en azından kendim için mutluyum. Hani hayatta bir şey yapabilmişim gibi bakıyorum. Çünkü hani burayı görmek benim için bambaşka bir deneyim oldu. Önceden burası hakkında hiç fikrim yoktu. Özellikle Ereğli'deyken bir Dominik deseniz bilmezdim yani, açıkçası haritada gösteremezdim. Ama bir anda buraya gelince böyle hayatta daha farklı şeyler, hani her şeyin işte ne bileyim para veya parayla satın alabileceğin şeyler değil. Mesela burası çok fakir ama çok güzel bir ülke. Herkes mutlu. Hiçbir sorun yok. Hiç böyle bombalar patlamıyor. Yani bir şeyler olmuyor. Yani öyle, oradan örnek vermiyorum ama yani çok relax bir ülke. Yani insanlar gerçekten iş yaparken çok yavaşlar. Yani hiç böyle umurumda değilmiş gibi konuşuyorlar falan ama iş dönüyor bir şekilde yani. O yüzden bence en azından şu an için hayatımda güzel bir yere geldiğimi düşünüyorum ama tabii dediğim gibi gelecek ne olacak belli değil.
Yani kendini yaşıtlarının önünde görüyorsun.
O kesinlikle diyeyim ama yani şey gibi olmasa ama öyle görürüm yani, evet.
Yani ben de onu görüyorum şu an arkadaşlarımdan. Beni de şu aralar Alperen, seni arayanlar sanmıyorum da arayacaklarım. Benim mesela şöyle arayan soran çok insan oluyor. Ya işte kardeşim son sınıfız, bir Amerika'ya gelelim. Ya işte kardeşim bir Amerika'ya gelelim, oralarda mı yaşasak etsek? Ya bir kardeşim oralara mı gelsek? Bize bir yol yapabilir misin? Ev iş bulur musun falan? Ya kardeşim diyorum, öncelikle ne ben ev kurum ne iş kurum yani, anladın mı?
Yani bizim de hiçbir şeyimiz yoktu.
Yani gel bir yolu bulunur yani. Biz nasıl yolumuzu bulduysak falan diyorum ama ya genelde beni arayanların götü yemiyor açıkçası.
Yani öyle bir şey var.
Ya da şey oluyor yani, o kadar geç kalıyorlar ki buraya gelecek fırsatları elinden kaçmış oluyor. İşte work and travel elinden kaçmış oluyor mesela adam. Okulda son sene oluyor. Son seneye de kimse kolay kolay kayıt açmıyor falan. Fişman kalıyor olay. Yani arkadaşlar, beni buradan dinleyenlere vermek istediğim naçizane bir mesaj şudur ki, hayatta geç kalmayın bir şeylere. Ve hayatı da dönem dönem zamanında yaşamaya dikkat edin. Ama unutmamanız gereken şöyle bir felsefe vardır. Bu felsefenin de yazarı, ilk defa benim yazdığım bir yazıda bunu yazmıştım. Cefasını çekmediğin hiçbir günün gelecekte sefasını süremez.
Aynen öyle. Kesinlikle.
Yani bunu hiçbir zaman unutmadan iş yapmak lazım. Yani cefa nedir, nasıl çekilir, sefa nasıl sürülür, bunları anlamak, bu cefa ve sefa iki farklı felsefedir. Yani akla kara gibidir. Bunları anlayabilmek lazım. İkisinden de az buçuk insan hayatında olmalı. Ben 17 yaşından beridir, yani bu 17 yaşından beridir dememin sebebi, insanın hayatıyla ilgili konuşmaya başladığı yaş 17. Ve ben o zaman hep şunu savundum. Yani üniversiteye gidiyoruz falan ya. Yani üniversite muhabbetleri falan. Ya azıcık da sürünelim dedim, anladın mı? Azıcık da sürünelim ya dedim. Ne olacak dedim. Gittim, uzağa gittim üniversiteye. Benim arkadaşlarım var. Babaları işte mesela kandırdılar. Araba maraba alırız dediler. Öyle dediler, böyle dediler. Zonguldak'ta okuyorlar. Şimdi o çocuk Zonguldak'ta okuyor. Ben buralardayım. Şimdi ikimiz de aynı dönem işe gidelim. Dönelim mesela. İkimiz de aynı dalda bir yere işe başvuralım. Ben lise diplomamla onun önüne geçeceğimi düşünüyorum. Çünkü benim bir kere oturuşum, kalkışım farklı. Ben daha önce bir patronun, bir iş yeri sahibinin önünde oturmuşum. Ama yaşıtım, yaşıtım ona hiç oturmamış bile. Onun karşısında dahi oturmamış. Yani o yüzden sefa, cefa, bunların üzerine düşünülmesi gereken kavramlar bunlar. Benim Alperen'e iletmek istediğim son bir soru var. Alperen'ciğim. Şengül Broadcasting Company sana minnettar. Sana çok teşekkürlerini sunuyor. Seninle bir profesyonel anlaşmaya imza atmak istiyor.
Her zaman kankacığım. Teklif güzelse.
Yani teklif güzel olur. Biz sana ekstra gelir sağlarız ama işte sen bize taahhüt verebilecek misin? Düzenli bir podcast taahhütü.
Kanka veririm ya. Yani verebileceğimi düşünüyorum en azından. Yılbaşından sonra değil mi en azından?
Yani parasına mütakip biz seninle. Evet arkadaşlar, Alperen'le ilgili bana görüşlerinizi yazın lütfen. Alperen değerli bir arkadaşımız. Önemli bir arkadaşım. Kendisi sevdiğim de bir arkadaşım. Şimdi bakmayın, aralarda tartıştığımız günler herkes arasında olur ama sevdiğim de bir arkadaşım. Yani bugün baktığım zaman 8. sınıf balosunda çektirdiğimiz bir fotoğraf var mesela. Ben, Zafer ve Alperen.
Bugün aslında üçlü bir şey yapmamız lazım bunu ya. Üçlü bir konuşmamız lazım.
Bence de. Zafer'le ilgili birazcık dedikodu yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşımız şu an Avrupa'da. Ne yaptığını bilmiyorum. Evet. Zafer'in Avrupa'da... Zafer'in Avrupa'da ne yaptığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve şey diyeceğim.
Sadece fotoğraf atıyor ya. Şeyler, mekanlar önünden.
Story atıyor bir de bak. Bir de story seviyor. Ağzında sigarayla, evet. Roma çeşmelerinde sigara storyler atıyor.
Atıyor.
Alper abi, peki sana bir şey söyleyeceğim. Etrafında gördüğün Amerikalılar var. Son bir 5 dakikada bunu konuşalım. Yani bunu söylemek istiyorum. Şöyle bir kısaca bir hikayeyi anlatayım. Ben 3 yıl kadar önce Tiflis'te bir grup Hollandalıyla tanıştım. İşte iki erkek ve bir kadın olmak üzere üçlü bir grupla tanıştım. Biz bunlarla konuştuk, o gece içtik miçtik, sabaha kadar sürahi sürahi bir içtik falan. En son neyse bana dediler ki biz yarın Ermenistan'a gidiyoruz. Yerivan diyorum. Yerivan ya İngilizcesi. Erivan'a gidiyoruz. Dedim ki iyi güzel, ben de oraya gidiyorum. Aa ne kadar güzel falan, neyse ben tabii bunların ne numarasını aldım ne bir şey aldım, sanki kuş yollayacağım. Biz ayrıldık. Ertesi günü Ermenistan'da, Erivan'da Cumhuriyet Meydanı diye bir yer var. Republic Square diye bir yer var. Böyle bütün işte o hükümet binaları, böyle bir meydanda işte meclisi falan Ermenistan'ın. Orada bir baktım bunlar. Neyse bu sefer bunlarla daha çok muhabbet ettik. Tabii bu sefer kafamız da güzel değil de iki kelime de muhabbet ettik. Instagramlarını falan aldım o zaman ben bunların. Ve bu kızlardan bir tanesi, bu o gruptaki kız... Babacım kızım bir ay Ibiza'da tatil yaptı. Bir ay değil, 3 ay. Oh. 3 ay boyunca gitti geldi Ibiza'da tatil yaptı. Gidip geldiği yerde Amsterdam yani, anladın mı? Hollanda. Ve şimdi de şeye gitti. Tayland'a gitti. Şu anda da Tayland'dan efsanevi storylar atıyor. Yani şunu soruyorum kendi kendime. Ya bu kızı bu kadar special yapan şey ne yani? Ben bu kızla tanıştım. Zengin olabilir mi? Olabilir. Ama ben Hollandalı, Alman, İsviçreli falan çok insanla tanıştım. Avusturyalı falan. Baba kafalarını esmişler, kalkıp gelmişler. Bizim Türk kafamıza sığmıyor bu. Ya diyorsun ki nasıl olur da adam kalkmış Amerika'ya gelmiş. Niye gelmiş diyorsun. Niye geldin New York'a diyorsun. Ya diyor Oklahoma'da diyor. Benim diyor DC'den Oklahoma'ya bir arkadaşım taşınacak. Ona yardıma geldim.
Yani,
ya şey kardeşim yok. Diyorsun DC nereye, Oklahoma nereye, New York nereye, ya sen Frankfurt'ta oturuyorsun nereye, niye, ulan biz New York'tan New York içinde ev taşıyacağız, adam bulamıyoruz, parasını versen bile adam bulamıyoruz. Yani bu nasıl bir zevk, bu nasıl bir keyif? Peki sen etrafında gördüğün Amerikalı turistlerden veya dünya genelindeki turistlerden, hmm, yani Amerikalılar çok bu Avrupalıların tipine uymuyor. Çünkü Avrupa'da ne bileyim yani baba herhalde para dağıtıyorlar ya bunlar.
Ya Avrupa'da evet, Avrupa biraz öyle.
Ya ben başka bir açıklama söyleyeyim. Benim hiçbir şekilde kafama yatmıyor bu ya. Baba para dağıtıyorlar ya. Ya bunlara bir şekil para dağıtıyorlar ve kendilerini döndürüyor bu adamlar. Yoksa başka çaresi yok yani. Ne alakası var canım? İsviçreli çocuğun ne işi var? Gelmiş 5000 dolar para harcamış burada ya. Nerede kazandın bu parayı? İki yolu var evet, ya. Yani. Özür dilerim Alper. Ya bunlar yani iş, çalıştıkları ufak tefek işlerden çok para kazanıyorlar. Hani mesela adam giriyor markete, giriyor bir ay çalışıyor, 5000 dolar parayı cebine koyabiliyor demek ki o adam.
Evet.
Ve paraları çok değerli, para hiçbir yerde değer kaybetmiyor. Yani mesela ben de Amerika dışına çıkabilsem benim için de para çok değerli. Amerika evet, içinde evet, dolar hiç değerli bir şey değil. Amerika çok pahalı, çok gereksiz bir şey. Çok pahalı ve çok değersiz, biliyor musun dolar Amerika içinde? Yani,
ya da baktığın zaman hiçbir marka olmuyor.
Ya zaten bir dolar bir dolar da pahalı, ülke pahalı Alperen. Yani
evet,
iki parça bir şey alıyorsun, çıkıyorsun. Ya İspanyol arkadaşlar var bizim. Çocuklar hep anlatıyorlar. Diyorlar ki biz 5 kişi mekana giriyoruz. Bira başına 1 euro veriyoruz. 5 bira içiyoruz. Ben 5 euro veriyorum. Kalan 5 kişi de totalde 5'er eurodan 25 euroya biz çıkıyoruz diyor.
Ya mükemmel.
Ben bunu anlatmışımdır belki daha önce. Bilmiyorum. Yani düşünebiliyor musun Alperen? 5 euroya 5 giriyorsun, 5 kişi 25 euroya çıkıyorsun. Tip vermiyorsun, vergi eklenmiyor üstüne. Amerika'da bir mekanda, özellikle New York'ta cumartesi günü birayı 7 dolar ile 12 dolar arasında içiyorsun. Tamam mı? 5 dolara kadar acceptable bir limit var. 5 dolara kadar bira düşebilir. Ama çok nadir yerlerde olur. 5 doların altında bira satan yere gitmeyin. Ya orası ya yer altı, böyle bir şeylerin falan, böyle bir 8 pool neydi? Bilardo'nun oynadığı falan, böyle underground, böyle leş mekanlar olur. Ya dedim ki ulan biz burada bir bira içiyoruz 8 dolara mesela. 8 dolarlık bira hesap bana geliyor 9 dolar oluyor. Vergi eklenmiş üstüne. Ben bu 9 dolara da en az 2 dolar ile 3 dolar arası tip atıyorum.
Şovdan şimdi geliyor.
Benim sesim geliyor muydu sana?
Ha, şimdi tamam, şimdi gene.
Nerede kaldın? Nerede duymadın beni?
Tamam, şeyde ne son nerede duymuşum? Bu aklımdan gitti.
Neyse, ben sesim geliyor mu şu anda Alperen?
Geliyor geliyor kanka.
O zaman bence benim sesimi kaydetmiştir orası. Yani şey diyordum, bira hesabı yapıyordum para, yani bira dedim 8 dolar üstünde 9 dolar oluyor vergiyle. 2-3 dolarda tip koyuyorsun, 11-12 dolar oluyor. Ve ben 5 tane bira içtiğim zaman en azından 60 dolar para harcamış oluyorum bir gecede. Sadece mekanın içinde. Yani Amerika'nın aslında arkadaşlar, Amerika YouTube'da gördüğünüz üzere ucuz bir ülke değil. Amerika'yı size ucuz göstermeye çalışan tayfanın şöyle bir film iğnesi deriz biz ona. Bilirsin Alperen'cim, sen de montaj deriz. Film iğnesi deriz. Orada anlatmadıkları olay ne biliyor musunuz? Size hangi işi saat kaç saatliğine yaptıklarını anlatmıyorlar. Ve bir ikincisi, size her şeyin fiyatlarını tek tek veriyorlar.
Evet, öyle bir şey var.
Yani tek tek baktığın zaman $7-8 para mı ya kardeşim diyorsun. Ama adam sana şunu söylemiyor. Ya kardeşim ben $10'dan günde 12 saat telefon tamiri yapıyorum demiyor.
Söylemiyor.
Yani böyle bir durum var. Peki Alper, senin, biz Avrupa gençliğinden bunu görüyoruz. Senin etrafında gördüğün Avrupalı olsun, Amerikalı olsun, Karayip Adalı olsun, Karayip Adalarından bir yer olsun, yani Karayipler'den olsun, Orta ve Güney Amerika'dan olsun. Sence oraların gençleri nasıl yaşıyorlar? Yani oraların gençlerinin dert ettikleri, tasalandıkları şeyler sence ne?
Ya aslında muhabbet gerçekten çok derin. Çünkü dediğin gibi buradaki Amerikalılar da, Avrupalılar da aynı şekilde. Çünkü şimdi burada belki daha önce söylemişimdir. Baktığın zaman hiçbir mekanın sahibi şey değil, Dominikli bir genç olsun, bir siyahi kökenli bir insan olsun değil. Genelde ya İspanyol ya Fransız. Buraya çok seneden önce gelmişler ve işte ailesi burada yaşıyor artık. Buraya ayak uydurmuşlar. Bir sürü mekan açmışlar ve yani burada işletiyorlar. Bir mükemmel para kazanıyorlar buradan. Yani dolar üstünden para kazanıyorlar yine aynı şekilde. O yüzden baktığın zaman dediğin gibi yani bu kadar para nereden geliyor, nasıl geliyor ben de anlamıyorum. Çünkü burada da baktığın zaman şöyle bira, güzel bira, buranın prezidente birası vardı bilirsin. 80 peso. O 80 peso da şöyle yani $1.5 denk geliyor herhalde. Yani buraya normal bir Amerikalı olsun, Avrupalı olsun gelip istediği her şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyor ve neredeyse hiç para kaybetmeden tekrar ülkesine dönüyor baktığın zaman. O yüzden yani gençler konusunda yani bilmiyorum, oradaki yine sistemler çok değişik. Hani yani ülkeler tamamıyla değişik ya, kesinlikle. Yani buradaki mesela buraya baktığında buranın gençlerin dert ettiği şeyler para kazanmak, iş bulmak ve hayatta kalabilmek. En mantıklısına baktığın zaman yani. Çünkü burada hayat zor. Yani buranın geto mahalleleri var sanıyorum işte. 13 yaşındaki bir çocuk bile silah taşıyabiliyor veya uyuşturucu satabiliyor. Ama baktığı zaman Avrupa'daki 13 yaşında bir çocuk özel okullara gidiyor. Böyle özel arabalarda sallıyorum işte ailesinin yanında. Her türlü şey yaşıyor ama buraya baktığı zaman bambaşka bir hayat. O tarafta ise bambaşka bir hayat. Yani burada para kazanmak için yapmadıkları şeyler kalmıyor. Orada ise ailenden geçiniyorsun ve mükemmel bir hayat sürebiliyorsun. Ya o yüzden sana katılıyorum. Yani her konuda bu. Yani Avrupa gençleri konusunda.
Peki yani Güney Amerikalı gençlerden ben bir Uruguaylı bir kızla tanışmıştım. Geziyordu. Bayağı da hala daha geziyor. Yani 1,5 yıldır falan dünya turuyla geziyor. Ya o ekstrem bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Uruguay zaten Güney Amerika'nın en zengin ülkesi. Hem de ili ayağı düzgün. Evet. Dünyanın en büyük 20 demokrasisinden biri falan. Yani orası anlatılmaz ama yani bir Dominikli genç sence ne yapıyor? Yazlar Amerika'ya gelip kölelik yapmak harici.
Genel olarak hiçbir şey yapmıyorlar. Burada genelde en çok iş yapan şey motor tamirciliği veya böyle motor satmak vesaire. O yüzden genelde hep böyle hani bir çalışma peşinden alacağız. Çünkü burada para kazanmak gerçekten zor. Çünkü güzel maaş ödeyen bir iş yok. Eğer call center'da çalışmıyorsan, call center'da çalışman için İngilizce bilmen lazım. Yani orada çalışmıyorsan para kazanmak gerçekten zor. Çünkü yapabileceğin bir iş yok. Yani elle tutulur bir şey yok. Ya bir dükkan açacaksın, işte bir şey yapacaksın veya hiçbir şey yapmayacaksın. Oturup böyle gün boyu rol içip muhabbet edeceksin yani. İki tane seçeneğin var. Veya işte dediğim gibi sokaklarda gangster tarzı olan insanlar oluyor ama onlar hani ekstrem bir aşırı örnek oluyor. Şimdi o yüzden onu örnek vermeyeyim. Ama yani hiç yapabileceği hiçbir şey yok ülkede genelde. Bir gencin, buradaki bir gencin. Ya dediğim gibi Amerika'ya veya başka bir ülkeye gitmek halinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ama buradaki gençlerde genelde İşte babasından, ailesinden birisi Amerika'daysa kesinlikle ilk seçenek olarak direkt Amerika'ya gitmek gözüyle bakıyorlar.
Sana peki bir şey soracağım. Türkiye'deki gençlerin kendini çok yani bizim yaşıtlarımızın, biz de kendimizi niye böyle bir üste görmüşsek birazcık fazla üstüne gittiklerini düşünüyor musun gençlerin? Yani mesela Dominik'te diyorsun ki bak böyle böyle adamlar hayatta kalmaya çalışıyor. Amerika'da da böyle bu durum. Hani dünyanın birçok ülkesinde insanlar, tamam Avrupalı gençler geziyor diyoruz ama bu adamlar da sonuçta yani Mercedes'lerini satıp gezmiyorlar. Yani olmayan paralarıyla geziyorlar.
Evet.
Yani şöyle düşünelim, yani 500 liraları var ve bu 500 lira dünyanın her yerinde 500 lira. Ve yani bizim memleketin 500 lirası daha Türkiye'de 500 lira etmiyor. Yani öyle bir sıkıntı var bu olayın içinde. Ve bu adamların yani bu adamların 500 lirası her yerde para, eden bir para olduğu için bence geziyorlar bu kadar. Hani biz de salladık ettik ama.
Evet.
Üstünüze o kadar gitmeyin. Yani kimse 20-21 yaşına 22 yaşına dünyayı kurtarmıyor. Ben de yine hep aynı bu herkes, akılları veriyorum.
Bir de herkes o hayatı yaşamak zorunda değil yani. Şimdi herkes şeye bakıyor, dediğin gibi Amerika'daki hayata bakıyor. Saldırım işte filmlerden, özellikle filmlerde gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Buna kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani X işte neydi film adı unuttum. X Party miydi neydi o filmde gördüğünüz böyle haplar atayım işte coşayım bir şeyler yapayım. Evler yakayım falan gibi bir hayat yok yani. Varsa ben görmedim yani.
Diyorsun ki One Tree Hill hayatı gerçek değil.
Yani yok öyle bir şey imkansız yani.
Evet arkadaşlar, bugünlük bir programın daha sonuna geldik. Biz bu programa da Dominik'in nabzı adını şu anlık koyacağız ama bana gelecek...
İkinci bölüm olarak...
3 mü 4 mü ne oldu Alper? Şimdi o kadar da değil mi?
Olabilir ya, evet. O da var, doğru unuttuz.
2 değil, 3 bence ama... Çünkü aynen...
Herhalde 3.
3. Bir düzene oturtacağız arkadaşlar. Alperen'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdik. Kamuoyu aydınlatma platformuna. Borsaya bildirdik Alperen'le görüştüğümüzü. Transferi en yakın zamanda bitireceğimi umuyorum.
Umarım. Öyle olur. Güzel de olur.
Güzel olur. Alperen ilk çalışanlarımızdan birisi olacak. Daha önce Türkiye'den iki arkadaşıma podcast başı 5 dolara anlaşmıştık. Orada bu podcastleri yayınladım. Onlara bir ödeme yaptım. Şimdi sıra sende kardeşim. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani beni dinlemeniz, bana vakit ayırmanız çok önemli, çok güzel. Benim için çok değerli. Son 2-3 programdır böyle birazcık kişisel gelişim tadında gidiyorum. Gitmeyi de yani çok da düşünmüyorum ama... Ya, ben ne görüyorsam onu anlatıyorum. Ben aslında bir aynayım ve bu aralar etrafımda çok negatif bir enerji görüyorum. Yani bu gelecek hakkında. Ya bu kadar da kafaya takmayın. Dominikliler nasıl yaşıyorsa siz de bir şekilde yaşar gidersiniz. Yani Alperen'in böyle güzel anlattığına bakmayın. Hepsi şopar insanlar. Pek de sevilecek bir yanları yok yani.
Vallahi ben seviyorum.
Alperen sevmiş işte arkadaşlar. Tabii bir iki manitar çok vakit, çok gözünü çok değiştiriyor yani.
Bakalım ya, daha hayat gösterecek bir şeyler.
Zaten böyle olur bak bu. Kadınsa bir memleketten tanıştığı erkek kadar o memleketi sever. Erkekse kadını kadar o memleketi sever. Yani bir memleketin kadına o erkeğe sevimli geliyorsa bütün memleket sevimli gelir. Anladın yani, mı evet. Ben demek istediğimi? Şimdi sen benim gibi gelseydin buraya Amerika'ya, o kaba 350 pound kızlarla takılsaydın Amerika'ya küfür ederdin. Ama şimdi Dominik'e gittin, gül gibi manitalarlasın. Tabii hoşuna gider orası yani.
Ya orası da öyle ama yani yapacak bir şey yok.
Peki son 2 dakika, son 2 dakikanı alacağım Alperen. YouTuber'ları bu aralar Acun'la Dominik'le program yaparken görüyorum. Ben izlemiyorum, başlıklarını görüyorum.
Evet.
Bunun işi içeriği de ne oluyor şu an Dominik'te? Niye bu kadar YouTuber Dominik'te? Anlattığın o YouTuber programı için mi?
Evet ya, şu an YouTube projesini aslında çektik. Şu an montajlanıyor YouTube projesi ve yeni sezonunda işte Ocak Şubat gibi büyük ihtimalle yayına girecek. Şöyle bir şey yaptık yani. YouTuber'lar için bir Exatlon projesi yaptık. Exatlon dediğimiz aslında Survivor. Ama Acun Medya'nın kendi yarattığı bir yani Survivor değişimi bir oyun diyeyim. Hani adını şunu hatırlayamadım. Ama böyle YouTuber'lar için güzel bir etkinlik oldu. Böyle 15 bölüm güzel olacak yani. Şu anda burada değiller yani, gittiler, çekimler bitti. Ama çok güzel, çok eğlenceli bir program oldu. 15 bölümden oluşacak. Hem böyle Riot var içinde, Oğuzhan Uğur var, işte Orkun Aşıtmak var sunucu olarak ikisi beraber. Ve 10 tane de yarışmacı var YouTube'dan, M'de, Instagram'dan olmak üzere. İşte yarışmalar oldu, cezalar var, cezalar mükemmel, cezalar var bu arada. Yani böyle yengeçli mengeçli, Dominik'in talentlarını bilirsin belki. Yani böyle talentlı falan ödüller var, işte şeyler var. Güzel bir program oldu umarım. Böyle bakacağız yani.
Ocak, Şubat ayı gibi yayına girecek dedim.
Evet.
Nerede yayınlanacak?
Şu anda belli değil. Yani hala anlaşmaya çalışıyorlar diye biliyorum. Benim duydum.
Nereyle anlaşmaya çalışıyorlar yani?
Ya internette bir platform.
Facebook Watch hakkında ne düşünüyorsun?
Facebook Watch bence Baller ailesi hariç pek yani bir şey yok benim için.
Peki o Bigo, o program çok büyük bir kurguymuş, biliyor muydun?
Ya bilmiyordum ama biraz böyle kurgusunsuz zaten ama yani bence gerçekçi de geldi bana açıkçası.
Hiçbir şey gerçek değilmiş biliyor musun? Ball in the Family'nin.
Diyorsun.
Ben öyle duyumlar alıyorum şimdi. İçerideyiz hani Amerika'dayız. Kaynağı yerinden takip ediyorum.
Şu an bütün hayallerim yıkılıyor olabilir.
Alan Foster var ya, o konuşuyor evet. YouTube'da da birazcık. Bazı konularda. Evet arkadaşlar, Alperen'le biz basketbol konuşabiliriz. Kültür sanat konuşabiliriz. Yani sinema ve film, yani sinema ve müzik dünyasını konuşabiliriz. Alperen'le biz hayatı konuşabiliriz. Alperen'le ne konuşmamızı istiyorsanız bize yazın. Alperen'le tabii ki de bana yazabilirsiniz, Alperen'e yazabilirsiniz. Ben y.togrusengul olarak y.togrusengul Instagram'da, Alperen Sarısan olarak Instagram'da. Bize yazın ne konuşmamızı istiyorsanız. Bir sonraki programın konusunda sizden gelenlerle belirleyelim. Bak nasıl.
Evet,
ben var ya az televizyoncu değilim Alperen. Bunları hep yaz.
Tam bir kan kural ya.
Aşın medyaya yaz bunları bak. Çok büyük programcıyız.
Güzel de olur.
Evet, bizimle konuşmamızı istiyorsanız gelecek program lütfen bana yazın. Ben de isim soy isim vererek, hatta bir takipçimiz demeyeceğim, direkt olarak isim soy isimle size özel bir program yapabilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alperen de sanırım teşekkür ediyor değil mi Alperen?
Tabii ki her zaman.
Alperen de teşekkür ediyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sen kalın ve Alperen'e kapatma şerefini nail ediyorum bu sefer. Evet Alperen, bir kapanış konuşması yapabilir misin lütfen?
Kapanış konuşması çok güzel bir program oldu. Umarım bu programları daha da hani daha fazla yapabiliriz. Belki hani günlük olarak da olabilir bir zaman sonra, artık bilmiyorum. Ama bence çok güzel muhabbetlerimiz oluyor. Umarım NBA hakkında konuşuruz. Bir ara şimdi Bucks maçını izliyordum. Onu da söyleyeyim. Bucks kazandı buradan. Şeyin devam ediyorlar kazandı. Eğitim Bucks'ın.
Bize kaybettiler sadece.
Ya ve bugün Dallas maçını da gördük. O da başka bir mevzu. Da neyse, o da çok uzun mevzu. O yüzden Toronto maçından bahsediyorum bu arada. İzleyenleriniz varsa hani bu yayın bir saat sonra gelecek çünkü herhalde. Ama izleyenleriniz varsa Toronto Dallas maçının 30 sayılık maçtan bahsediyorum. Neyse çok güzel bir muhabbet oldu. Turun sana teşekkür ediyorum. Ve hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar.
Hoşça kalın Alperen. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.